bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Ve Durgun Akardıdon. 2. cilt. Mihail Şolohov. Ağoğlu Yayın Evi. Kasım 1965. Türkçe'ye çeviren Tektaş Ağoğlu. 6 Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Deren Koçkesen Özcan. Bölüm 4. 1. 916 Ekim. Gece. Yağmur ve rüzgar. Polisiye'de akça ağaçlarla kaplı bataklıklarda siperler. İleride dikenli tel engelleri. Siperlerin içinde dondurucu sulu kar. Bir gözetleme istasyonunun sacı ıslak. Hafiften parıldıyor. Sığınakların orada burada göze çarpan ışığı. Subay sığınaklarından birinin girişinde tıknaz bir subay bir saniye durdu. Islak parmakları kaput bağları üstünde kayıyordu. Bir acele bağları çözdü. Yakasından suları silkti. Girişin orada, ayak altında çamur yığınına dönmüş samanlara çizmelerini sildi. Kapıyı itti. Eğildi, sığınağa girdi. Küçük gaz lambasından düşen sarı ışık subayın yüzünü aydınlattı. Ceketinin düğmeleri çözük bir başka subay ayağa kalktı. Karışık kır saçlarının üstünde ellerini gezdirerek esnedi. "Yağıyor mu?" diye sordu. "Evet," dedi ziyaretçi. Kaputunu çıkardı. Ipıslak kasketiyle birlikte kapının yanındaki çiviye astı. "Burası sıcacık ama iyi ateş yakmışsınız." "Ocak daha yeni yandı. Yine de kötü. Baksana yerden nasıl su sızıyor. Bu batasıca yağmur canımızı okuyacak. Sen ne dersin ha Bunçuk?" Kıllı ellerini ovuşturan Bunçuk eğildi. Sobanın yanına çömeldi. "Yere biraz tahta sererseniz olur," dedi. "Bizim sığınakta biz çok iyiyiz. Su filan girdiği yok. Çıplak ayakla dolaşacağız neredeyse. Lisinski nerede?" "Uyuyor. Nöbetçileri dolaştı. Yattı hemen." "Kaldırsak olur mu dersin?" "Kaldır. Bir el satranç oynarız." Bunçuk kalın kaşlarına dolan suları işaret parmağıyla silkti. Parmağını bir süre dikkatle inceledi. Seslendi sonra. "Yevgeni Nikolayevich." "Kim bilir kaçıncı uykusunda," dedi kırsaçlı subay. İçini çekti. "Yevgeni Nikolayevich." "Ne var?" Lisinski dirseğinin üstünde doğruldu. "Bir el satranca var mısın?" Yevgeni ayaklarını yataktan sarkıttı. Yumuşak beyaz avcuyla bastıra bastıra göğsünü ovuşturdu. Birinci el sona ermek üzereydi. Beşinci bölükten iki subayla yüzbaşı Kalmikov ve Teğmen Çubov içeri girdiler. "Haber var," diye eşikten ayağını atarken bağırdı Kalmikov. "Alayın geri çekilmesi muhtemel." Kır saçlı üsteğmen Merkulov, "Onu da nereden duydun?" diye sordu. İnanmamacasına gülümsüyordu. "İnanmıyor musun yoksa bana?" "Ne yalan söyleyeyim, inanmıyorum." "Batarya kumandanı şimdi telefonda söyledi. Nereden mi biliyor? Tümen karargahından dün döndü daha." "Ah bir yıkanabilseydik," dedi Çubov. Sesinde içe gidiyormuş gibi bir titreyiş vardı. Avuçlarını omuz başlarına çarptı. Merkulov gülümsedi. "Bir tekne getirseydik keşke buraya. Sudan yana hiç de yoksul değiliz." "Burası rutubetli beyler, çok rutubetli." Kalmikov homurdanıyordu. Üst üste konmuş kütüklerden örülü duvarlara, çamurlu toprak tabana baktı. "Bataklık hemen yanı başımızda," dedi Merkulov özür dilercesine. "Allah'a şükredin ki burada, bataklıkta ananızın koynunda gibi rahatsınız," diye Bunçuk söze karıştı. "Başka kesimlerde millet hücumda, biz burada haftada bir ateş edersek iyi." "Hücuma kalkmak bu çukurda çürümekten iyi valla." "Kazakları öyle hücumlara salıp harcarlar mı?" dedi Bunçuk. "Ha, Merkulov, yalan mı?" "Öyleyse sence niye tutuyorlar bizi burada?" "Zamanı gelince hükümet her zamanki oyununu oynayacak, kazakları öne sürüp kendini koruyacak." "Amma da yaptın sen de," diye Kalmikov elini salladı. "Ne amma da yaptığını? Gerçeği inkar edemezsiniz." "Nereden gerçek oluyormuş?" Neredeni var mı? Herkes biliyor. Sen de kabullensen ne olur. Beyler dikkat! Diye bağırdı Çubov. Bunçuk'un önünde yerlere kadar eğildi. Sancaktar Bunçuk şimdi sizlere sosyal demokrasinin düş kitabını yorumlayacak. Yine maskaralığa mı başlıyorsun diye alayla gülümsedi Bunçuk. Çubov'un bakışını sert bakışıyla karşıladı. Sen bilirsin, herkes kendi işini bilir tabii. Ne diyorum sana, geçen yılın ortasından beri savaş yüzü görmedik. Siper savaşı başlar başlamaz Kazak alaylarını emin yerlere dağıttılar. Saati gelince kullanacaklar, bekletiyorlar. Lisnitski satranç takımlarını toplayıp sordu. Sonra ne olacak? Sonra cephede huzursuzluk belirtileri görülünce, o da kaçınılmaz bir şey artık, savaş askerin burasına geldi. Kaçak sayısından belli. İşte o zaman Kazaklara dönüp isyanları bastırmaya çağıracaklar. Kazaklar hükümetin elinde tuttuğu taş, tam zamanında ihtilalin başını ezmek için kullanacak o taşı. Biraz fazla hayale dalmışsın sen dostum, dedi Lisnitski. Faraziyelerin pek sağlam değil. Bir kere olayların nasıl gelişeceği önceden kestirilemez. Yakında huzursuzluk baş göstereceğini nereden biliyorsun mesela? Ama bir de şöyle düşün. Diyelim müttefikler Almanları dağıttı. Savaş büyük bir başarıyla sona erdi. O zaman Kazaklara ne iş düşecek? Bunçuk kuru kuru gülümsedi. Savaş sona ereceği hiç benzemiyor şimdilik. Hele büyük başarıyla sona ermesi. Nerede? İzinden ne zaman döndün sen? Diye Kalmikov sordu. 2 gün önce, dedi Bunçuk. Dudaklarını yuvarlayıp cigarasının dumanından bir halka çıkardı. İzmariti fırlattı, attı. Nerede geçirdin iznini? Petersburg'da. Başkentte durum nasıl? Ah, Petersburg'da bir haftacık kalmaya neler vermezdim ben. Orada gördüklerin hiç de hoşuna gitmezdi. Bunçuk kelimelerini tarta tarta konuştu. Yiyecek sıkıntısı var. İşçi mahalleleri açlıktan kırılıyor. Hoşnutsuzluk, içten içe kaynayan huzursuzluk. Merkulov soran gözlerle çevresindekilere baktı. Biz bu savaştan iyi çıkmayacağız. Ne dersiniz beyler? Rus-Japon savaşı 1905 ihtilalini doğurdu. Bu savaşta yeni bir ihtilalle sonuçlanacak. İhtilal de değil yalnız, iç savaş çıkacak, diye Bunçuk karşılık verdi. Lisnitski onun sözünü kesecekmiş gibi belirsiz bir hareket yaptı. Sonra ayağa kalkıp sığınağın içinde bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başladı. Yüzü asıktı. Subaylar arasında bunun gibileri olmasına şaşıyorum, dedi. Bunçuk'u gösterip öfkesini tuttuğu sesinden belliydi. Şaşıyorum çünkü bugüne kadar yurduna ve savaşa karşı tutumu nedir bir türlü anlayamadım. Geçen gün üstü kapalı konuştu ama anlayacağımız kadar açıktı sözleri. Savaşı kaybetmemizi istediğini söyledi. Doğru anlamış mıyım seni Bunçuk? Ben yenilmemize taraftarım. Ama niçin? Bana sorarsan siyasi düşüncelerin ne olursa olsun kendi yurdunun savaşta yenilmesini istemen vatana ihanettir. Dürüst insanlar için şerefsizliktir bu. Duma'da sosyal demokratlar hükümet aleyhinde çalışmışlar. Memleketin yenilgiye uğramasına gayret etmişlerdi. Hatırlıyor musun? Diye Merkulov söze karıştı. Sen onların görüşünü paylaşıyor musun Bunçuk? Diye Lisnitski sordu. Savaşta yenilmemize taraftar olduğumu söylediğime göre onlarla bir görüşte olduğum ortada değil mi? Sosyal Demokrat Bolşevik Partisi'nin üyesi olarak partimin Duma'daki temsilcilerinin görüşlerine katılmamam ne demek? Saçma. Vallahi Yevgeni Nikolayevich, bunca tahsiliniz var, siyasetten bu kadar bilgisiz kalmanıza şaştım doğrusu. Ben her şeyden önce imparatorluğa sadık bir askerim. Sosyalist yoldaşları da gördün mü tüylerim ürperiyor, dedi Lisnitski. Sen her şeyden önce odun kafalının tekisin. Ondan sonra da kendini beğenmiş, kazık gibi bir asker, dedi içinden Bunçuk. Yüzündeki gülümseme silindi. Biz subayların durumu başka, dedi Merkulov özür dilercesine. Biz hep kendimizi siyasetten uzak tutmuşuzdur. Köyün dışarılarında yaşarız gibi, yani. Yüzbaşı Kalmikov oturduğu yerde bıyıklarını okşarken çekik Moğol gözleri parıl parıldı. Çubov yatakta uzanmış, Merkulov'un çizip duvara yapıştırdığı bir deseni inceliyordu. Yarı çıplak bir kadının resmiydi bu. Çıplak memelerine bakıp yarı uykuda gibi şehvetle biraz da hüzünle gülümsüyordu. Sol elinin iki parmağıyla bir memesinin ucunu yana çekerken küçük parmağı geride havada kalmıştı. Yarı kapalı göz kapaklarının altında gölge vardı. Saydam göz bebekleri ılık ılık ışıldıyordu. Vücudundan hemen kayacakmış gibi duran iç gömleği hafiften yukarı kalkık omzuna takılmıştı. Köprücük kemiklerinin altındaki oyuğa yumuşacık bir ışık vuruyordu. Duruşundaki incelik o denli tabii, o denli gerçekti. Yumuşak renkler o denli beklenmedikçesine güzeldi. Çubov elinde olmadan gülümsedi. Bir ustanın elinden çıktığı belli desene daldı. Konuşulanların peşini bıraktı. "Bravo!" diye haykırdı, gözlerini resimden zorla ayırıp. Söze en olmayacak zamanda karışmıştı. "Bunçuk, çarlık yıkılıp gidecek, emin olabilirsin!" demişti tam o sırada. Lisnitski cigarasını sararken gülümseyerek önce Bunçuk'a sonra Çubov'a baktı. "Bunçuk!" diye atıldı Kalnikov. "Lisnitski bir dakika, dinle! Bunçuk bak! Bir an için kabul edelim. Bu savaş sonunda iç savaşa dönecek. Sonra ne olacak peki? İmparatorluğu devireceksin. Yerine ne biçim bir hükümet koyacaksın?" "İşçi sınıfının hükümetini koyacağız." "Yani meclisi mi? Ne meclisi?" "Ne öyleyse?" İşçi diktatörlüğü. Tamam, anlaşıldı. Peki aydınlar ne olacak? Köylüler, onlar ne yapacaklar? Köylüler bizim izimizden gelecek. Aydınlardan bir kısmı da öyle. Öbürlerini de öyle yapacağız işte. Sert bir hareketle elindeki kağıdı buruşturdu, bir yana fırlattı. Böyle yapacağız işte, dedi dişlerinin arasından. Pek yükseklerde uçuyorsun, dedi Lisnitski. Yükseklere konacağız, diye Bunçuk cevabı yapıştırdı. Belki konamazsınız. İyisi mi hazırlıklı olmalı. Niçin gönüllü geldin sen cepheye? Niçin gayret edip subay oldun? Görüşlerinle nasıl bağdaştırıyorsun bunu? Bir adam ki savaşa karşıdır, kendi ne diyordun onlara? Sınıf kardeşlerinin mahvını istemez o adam, subay olur mu? Kalnikov ellerini çizmelerinin konçlarına çarpıp yüksek sesle güldü. ''O makineli tüfeklerinle sen kaç Alman işçisinin canını aldın, söylesene!'' diye sordu Lisnitski. Bunçuk cebinden bir tomar kağıt çıkardı, karıştırmaya başladı. Sırtı Lisnitski'ye dönüktü. Sonra masaya yanaştı. Zamanla sararmış bir gazeteyi masanın üstüne serdi. Eliyle düzeltti kırışıklıklarını. ''Kaç Alman işçisi vurdun? Bak bu bir soru işte. Gönüllü geldim. Çünkü istesem de istemesem de gelecektim.'' Burada siperlerde öğrendiklerim ileride işime yarayacak sanırım. Bakın dinleyin. Mesela çağdaş ordular. Bir ordu teşkilatlanmanın en mükemmel örneğidir. Bu teşkilatın iyiliği eğilir bükülür olmasında, milyonlarca insana aynı zamanda tek bir irade aşılayabilmesindedir. Bugün o milyonlarca insan ülkenin dört bir yanında evlerinde oturmuş bekliyor. Yarın bir seferberlik emri çıkar, önceden kararlaştırılan merkezlerde toplanırlar. Bugün siperlerde büzülmüş oturuyorlar. Bazen aylar ve aylar, yarın hücuma kalkarlar. Bugün kurşunlardan, şarapnel parçalarından sakınmakta nice harikalar yaratıyorlar. Yarın açık savaşta yaratacaklar o harikaları. Bugün ön kolları araziye mayın döküyor. Yarın tepelerinde uçan uçakların gittiği yönde yürüyecekler. Teşkilat budur işte. Tek bir amaç uğrunda, tek bir iradeyle milyonlarca insan toplumsal hayatlarını, faaliyetlerini bir başka biçime sokar. Mücadelenin değişen şartları ve durumlarına uygun olarak silahlarını, araçlarını değiştirirler. Aynısı işçi sınıfının burjuvaziye karşı savaşında da doğrudur. Bugün bir ihtilal durumu ile karşı karşıya değiliz. Peki ama nedir bu durum? Diye Çubov söze karıştı. Bunçuk sanki yeni uykudan uyanmış gibi süzdü onu. Parmağıyla kaşını sildi. Soruyu kavramaya uğraştı. Durumdan neyi kastediyorsun? Dedim. Anladım ne dediğini ama anlatması güç benim için. Bunçuk çocuk gibi gülümsedi. Kocaman, huysuz yüzünde bu sade gülümsemeyi görmek garipti birden. Sanki gencecik, taptaze bir tavşan yavrusu sonbahar yağmurunun dövdüğü bir tarladan koşup geçmişti. Bir durum nedir? Bir hal. Şartların bir araya gelişi işte. Ortada değil mi? Lisnitski eliyle belirsiz bir işaret yaptı. Devam et okumaya, dedi. Bugün bir ihtilal durumu ile karşı karşıya değiliz. Kapı vuruldu. Beşinci bölüğün başçavuşu içeri girdi. Bunçuk okumasını yarıda kesti. Başçavuş Kalnikov'a bakıp, kumandanım, dedi. Alay karargahından bir emir eri gelmiş. Kalnikov'la Çubov kaputlarını sırtlarına alıp çıktılar. Merkulov desen çizmeye oturdu. Lisinski sığınağın içinde volta atmaya devam ediyordu. Bıyıklarıyla oynuyor, derin derin düşünüyordu. Az sonra Bunçuk da ayrıldı. Giderken sol eliyle kaputunun yakalarını bir arada tutmuştu. Sağ eliyle rüzgarda uçan eteklerini bastırıyordu. Siperlerin çamuru içinden yürüdü. Rüzgar dar hendeğin içinden anafor yapa yapa sıyrılıyor, çıkıntılara takılıp kalıyordu. Bunçuk kederli kederli gülümsüyordu. Kendi sığınağına vardığında iliklerine kadar ıslanmış, çürük akça ağaç yaprağı kokusu sinmişti üstüne. Makineli kesiminin kumandanı uyuyakalmıştı. Yüzünde iskambil masasında geçen üç uykusuz gecenin izi. Bunçuk, erlik günlerinden beri yanından ayırmadığı çantasını açtı. İçinden çıkardığı bir deste kağıdı kapının yanına yığıp ateşe verdi. Cebine iki konserve kutusu et, birkaç avuç tabanca kurşunu koydu, tekrar dışarı çıktı. Bir an açık kalan kapıyı rüzgar yakaladı. Yanan kağıtların küllerini havaya uçurdu. Lambayı söndürdü. Bunçuk gittikten sonra Lisinski sığınağın içinde sessiz sessiz dolaştı bir süre. Sonra masaya gitti. Merkulov hala desen çiziyordu. Kaleminin altında o her zamanki sığ gülümseyişiyle Bunçuk'un yüzü belirmeye başlamıştı. ''Kuvvetli yüzü var,'' dedi Merkulov Lisinski'ye dönüp. ''Sen ne düşünüyorsun?'' diye sordu Lisinski. ''Bir şey anlıyorsam Arap olayım.'' Merkulov sorunun gerisinde ne yattığını sezmişti. Garip biri, artık kendini bütün bütün açığa vurdu. Önceleri ne diyeceğimi pek bilemiyordum. Biliyorsun kazaklar pek tutuyorlar. Hele makineli bölüğündekiler, dikkat ettin mi? Ya, dedi Lisinski az bir kesinlikle. Bu mitralyözcüler hepsi bolşevik heriflerin. Gönüllerini çalmış orası öyle. Bugün böyle açılınca şaştım kaldım. Niçin dersin? Görüşlerinden yana olmayacağımızı biliyor. Tuttu kendini açığa vurdu. Deli bozuğun biri de değil hani. Tehlikeli adam bu Bunçuk. Aklı hala Bunçuk'un garip davranışında. Merkulov kağıdı bir yana itti, soyunmaya başladı. Gri çoraplarını ocağın üzerine astı, saatini kurdu, yatağına uzandı. Bir cigara tüttürdü. Sonra çabucak uyudu. Lisinski, Merkulov'dan boşalan taboreye erişti. Bunçuk'un resminin arkasına düzgün, okunaklı el yazısıyla bir şeyler yazmaya koyuldu. Kumandanım, daha önce size bildirmiş olduğum tahminlerim doğru çıktı. Bugün bizim alayın subaylarıyla, Yüzbaşı Kalnikov'la 5. bölükten Teğmen Çubov, 3. bölükten Üsteğmen Merkulov ve ben hazır bulunuyorduk. Bir konuşma sırasında Sancaktar Bunçuk ne gibi bir maksatla doğrusu ben de anlayamadım, siyasi inançlarına uygun olarak ve hiç şüphesiz partisinin talimatı gereğince giriştiği faaliyeti açığa vurdu. Üzerinde yasaklanmış bir miktar belge vardı. Mesela Cenevre'de basılan yasaklanmış Komünist dergisinden bir parça okudu bize. Şüphesiz Sancaktar Bunçuk alayımızda yeraltı faaliyetine girişmiş bulunmaktadır. Alaya gönüllü gelmesinin sebebi budur sanırım. İlkin mitralyözcüleri ele geçirmeyi düşündüğü de sabit. Mitralyözcülerin moral durumu çok bozuk. Bu tehlikeli adamın telkinleri bütün alayın morali üzerinde tesirini göstermeye başlamıştır. Askeri görevlerin yerine getirilmesinden kaçınıldığına şahit olduğumuzu özel şubeye bildirmiştim. Bunçuk izinden, Petersburg'dan yeni döndü. Gelirken büyük sayıda propaganda materyali getirdiği biliniyor. Bundan böyle faaliyetini daha da geniş ölçüde yürütecektir. Yukarıda belirttiğim hususlara dayanarak şu sonuçlara varmış bulunuyorum. 1. Sancaktar Bunçuk'un suçu açıkça sabittir. Konuşmamızda hazır bulunan subaylar bu dediklerimi yeminle doğrulayacaklardır. 2. İhtilalci faaliyetine engel olmak için derhal tevkif edilerek harp divanına sevk edilmelidir. 3. Makineli birliği kısa zamanda dağıtılmalı, daha tehlikeli unsurlar tutulmalı, gerisi ya cephe gerisine gönderilmeli ya da öbür alaylara dağıtılmalıdır. Vatanıma ve imparatorluğa yürekten hizmet etmek istediğimi önemle dikkate almanızı rica ederim. Bu mektubun bir nüshasını S.T. Korp'a yolladım. Yüzbaşı Yevgeni Lisinski, Kesim No. 7, Ekim 1916. Ertesi sabah erkenden Lisinski raporu emir eriyle Tümen karargahına yolladı. Kahvaltıdan sonra siperlere gitti. Kaygan toprak yığınlarının ötesinde bataklığın üzerini saran oynak bir sis tabakası dikenli tellere takılmış gibi yol yol asılıp kalmıştı. Siperin tabanını 1,5 santim kalınlığında yapışkan bir çamur tabakası kaplamıştı. Mazgal gediklerinden ufak kahverengi su yolları çıkıyordu. Çamurlu kaputlarına bürünmüş kazaklar saç üstünde çay kaynatıp cigaralarını tüttürüyorlardı. Topukları üstüne çömelmiş oturmuşlardı. Silahları siper duvarına dayalıydı. Yevgeni ilk kazak grubuna yaklaşınca bağırdı. Saçların üzerinde ateş yakmayacaksınız diye size kaç kere söylendi? Laf anlamaz mısınız siz? Domuz oldu domuzlar. Kazaklardan ikisi isteksiz isteksiz ayağa kalktı. Öbürleri yerlerinden kımıldamadı. Kaputlarının etekleri atlarına kıvrılıp tıkıştırılmıştı. Tek kulağı küpeli, esmer, sakallı bir kazak çaydanlığın altına bir demet çalı soktu. Saçlara hiç el sürmeyelim, daha iyi bizim için, dedi. Ama başka türlü de nasıl ateş yakalım kumandanım? Baksanıza şu çamura. Hemen çek o sacı oradan. Demek burada aç açına oturacağız öyle mi? Dedi geniş çopur yüzlü biri. Yüzü asıktı. Subayın yüzüne hiç bakmadı. O sacı çek oradan diyorum sana. Yevgeni çizmesinin ucuyla çalıları çaydanlığın altından fırlattı attı. Kulağı küpeli kazak kızgın, biraz da şaşkın gülümsedi. Suyu çaydanlıktan yere dökerken mırıldandı. İşte çayınızı da içtiniz çocuklar. Kazaklar hiç ses etmeden uzaklaşan yüzbaşının ardından baktılar. Sakallı kazağın gözlerinde küçücük ateşler yanıyordu. Hay kibirli beyzadem hay! Bir başkası uzun uzun içini çekti, silahını omzuna astı. Birinci takımın konduğu kesinde Merkulov, Lisinski'nin ardından yetişti. Soluk soluğa kalmıştı. Yeni deri ceketi gıcırdıyor, üstünden keskin bir tütün kokusu saçılıyordu. Yevgeni'yi bir yana çekip acele haber verdi. Duydun mu? Bunçuk dün gece kirişi kırmış. Ne? Ne dedin? Kaçmış, anladın mı? Onunla sığınakta kalan mitralyözcülerin kumandanı söyledi. Bizden ayrıldıktan sonra sığınağa dönmemiş. Bizim oradan çıktığı gibi tüymüş olmalı. Ne dersin bu işe? Lisinski kaşlarını çattı. Gözlüklerini parlatmaya koyuldu. Tedirgin görünüyorsun, dedi Merkulov. Merakla yüzüne bakıp. Ben mi? Aklını mı kaçırdın? Niçin tedirgin olacakmışım? Beklenmedik haberden şaşırdım biraz. O kadar. 2. Ertesi sabah başçavuş endişeli bir yüzle Lisinski'nin sığınağına geldi. Bir şeyler geveleyip duruyordu ağzında. Sonunda derdini açıkladı. Kumandanım, bu sabah bu kağıtları ele geçirmiş kazaklar siperlerde. Biraz tuhaf, ne bileyim, en iyisi size haber vereyim dedim. Ne kağıtları diye sordu Lisinski. Duvara bitişik ranzasından kalktı. Başçavuş daktilo ile yazılmış, buruş buruş birkaç broşür uzattı. Lisinski okudu. Bütün ülkeler işçileri birleşiniz. Asker yoldaşlar, bu kahrolasıca savaş 2 yıldır sürüyor. 2 yıldır siperlerde başkalarının çıkarını savunmak için çürüdünüz. 2 yıldır bütün ulusların işçisi, köylüsü kanını akıtıyor. Yüz binlerce ölü, yaralı, yüz binlerce dul, yetim. Bu katliamın sonucu bunlar işte. Niçin savaşıyorsunuz? Kimin çıkarlarını koruyorsunuz?